İçimizdeki Şeytan, Tolstoy.
Ayrım 8.
İki Kardeş ve Altın. Kudüs civarında aynı ana babadan olma iki kardeş oturuyordu. Büyüğünün adı Afanasi, küçüğün adı Yoan idi. Şehrin yakınındaki dağın eteğinde oturur, onun bunun verdikleriyle geçinirlerdi. İki kardeş bütün gün çalışırlardı. Fakat kendi işlerini değil, fakirlerin işlerini görürlerdi. Nerede işi başından aşkın insanlar, hastalar, öksüzler, dullar varsa oraya gidip çalışır, hiç para almadan oradan ayrılırlardı. Cumartesi akşamı hariç haftanın tüm günlerini birbirlerinden ayrı olarak geçirirlerdi. Bir de pazar günleri bir arada bulunur, dua edip birbirleriyle sohbet ederlerdi. Melek o gün evlerine gelir, onları takdis ederdi, pazartesi oldu mu herkes kendi yoluna giderdi. İşte bu şekilde yıllar geçip gitti. Yine bir pazartesi günü farklı yerlerdeki işlerine giderlerken büyük kardeş Afanasi sevgili kardeşinden ayrıldığı için yolda bir müddet duraklayıp arkasına baktı. Kardeşi Yoan başını önüne eğmiş yoluna gidiyor, arkasına bile bakmıyordu. Fakat Yoan birdenbire durup bir şey görmüşçesine elini alnına götürerek bir yere bakmaya başladı. Sonra baktığı şeye yaklaştı. Fakat birdenbire sanki yırtıcı bir hayvan kendisini kovalıyormuş gibi fırlayıp ardına bakmadan dağa doğru koşmaya başladı. Afanasi buna çok şaşırmıştı. Kardeşini bu kadar korkutan şeyin ne olduğunu öğrenmek için oraya doğru yürüdü. Oraya varınca bir de ne görsün? Yerde bir şey parlıyordu. Daha da yaklaşınca otların içinde çömlekten dökülmüş gibi duran bir yığın altın gördü. Afanasi altınlara değil, daha çok kardeşinin onları görünce kaçışına şaşıp kaldı. Acaba niye korkup kaçtı diye sordu kendi kendine. Sonra altında günah olmaz ki, günah insanlara özgü bir şeydir. Altınla kötülük de yapılır, iyilik de. Bu altınlarla birçok öksüz ve dul doyurulabilir. Birçok çıplak giydirilir. Nice hasta ve sakatlar tedavi edilir. Biz şimdi insanlara elimizden geldiğince yardım ediyoruz ama bu küçük bir hizmet. Bu altınlarla insanlara çok faydalı olabiliriz diye düşünmüş, düşündüklerini kardeşine söylemek istemişti ama kardeşi onun sesini duyamayacak kadar uzaktaydı. Tıpkı bir keçi gibi hızla dağlara tırmanıyordu. Afanasi ceketini çıkarıp içine taşıyabileceği kadar altın doldurdu. Omuzuna atıp şehre getirdi. Şehirde bir hana girip altınları hancıya teslim etti. Sonra geri kalan altınları da getirmek üzere dağa gitti. Bütün altınları getirdikten sonra tüccarlara gidip şehirde arsalar satın aldı, taşlar ve keresteler alıp işçiler tuttu. 3 tane bina yaptırmaya başladı. 3 ay içinde binaların yapımı bitmişti. Bunlardan birini öksüzler ve dullar yurdu, ikincisini hasta ve sakatlar için hastane, üçüncüsünü garipler ve fakirler için bakım evi yaptı. 3 namuslu ihtiyar bulup birini yurdun, ötekini hastanenin, üçüncüsünü de bakım evinin başına getirdi. Tüm bu işler bittikten sonra Afanasi'nin elinde daha 3000 altın kalmıştı. Bu altınları fakirlere dağıtılmak üzere 3 ihtiyara eşit şekilde verdi. Bu 3 bina kısa zamanda insanlarla dolup taşmaya başladı. Birçok insan yaptığı işlerden dolayı Afanasi'yi met ediyordu. Afanasi bu övgüler karşısında öyle sevindi ki şehirden hiç ayrılmak istemiyordu. Fakat kardeşini çok sevdiği için insanlarla vedalaşıp yanına bir kuruş bile almadan eski elbisesini giyip evinin yolunu tuttu. Evinin bulunduğu dağa yaklaşırken şöyle düşünüyordu. Kardeşim altınları bırakıp kaçmakla hiç iyi etmedi. Ben daha iyisini yapmadım mı? Afanasi bunları düşünürken kendisini ve kardeşini takdis eden meleği yolunun üzerinde gördü. Melek karşısına geçmiş ona dik dik bakıyordu. Afanasi bunu görünce dona kaldı. Yalnızca "Niçin Allah'ım?" diyebildi. Melek ona dedi ki "Çekil buradan. Sen kardeşinle yaşamaya layık değilsin. Kardeşinin altınları görünce kaçması senin altınlarla yaptığın işlerden daha değerlidir." Afanasi nice fakirleri garipleri doyurduğunu, birçok öksüze baktığını anlatmaya kalkışınca melek ona, seni baştan çıkarmak için yolunun üzerine altınlarını koyan şeytan sana bu lafları da öğretmiş dedi. O vakit Afanasi vicdanının sesine kulak verdi ve bu işleri Allah için yapmadığını anladı. Ağlamaya başladı. Yaptığına pişman olmuştu. Melek o an yoldan çekildi. Kardeşi Yoan'a gitmesi için Afanasi'yi bıraktı. O günden sonra Afanasi şeytanın hilelerine kanmadı. Gerek Allah'a gerek insanlara altınla değil yalnızca çalışmasıyla hizmet edilebileceğini anladı. Ve kardeşler eski günlerdeki gibi yaşamaya başladılar. Allah'ın gücü yeter fakat şeytanınki yetmez. Vaktiyle iyi kalpli zengin bir adam vardı. Malı mülkü çoktu. Birçok kölesi vardı. Köleler efendileriyle övünür. Yeryüzünde bizim efendiden iyi biri yoktur. Bizi gayet iyi bir şekilde yedirir, içirir, giydirir. Bize gücümüzün yettiğinden fazla yük yüklemez. Kimseyi kötü söz söyleyip incitmez, kimseye kızmaz. Kölelerini hayvandan beter muamele eden, bir suçu olsun veya olmasın onları cezalandıran, ağzından bir tek iyi kelime çıkmayan efendilere hiç benzemez. Daima bize iyilik etmek ister. Eder de her şeyi iyilikle söyler. Bundan iyisi can sağlığı derlerdi. Köleler ve efendinin bu kadar iyi geçinmesine, birbirlerini sevmelerine şeytan çok içerledi. Efendinin Alep adında bir kölesini ele geçirip ona diğer köleleri baştan çıkarmasını emretti. Bir gün köleler istirahat zamanında efendilerini överken Alep başını kaldırıp dedi ki, ''Kardeşler, sizin efendimizin iyiliğiyle boş yere övündüğünüzü görüyorum. İnsan şeytana yaranmaya çalışsa şeytan bile iyi olur. Bizler efendimize iyi hizmet ediyor, onun her işine koşuyoruz. Ne dilerse yapıyoruz. Hatta daha bir şey söylemeden ne düşündüğünü anlıyor ve hemen yerine getiriyoruz. Bize karşı nasıl iyi olmaz? Hele ona bir faydamız dokunmasın, onun işine yaramayalım.'' Ona karşı iyi olmayalım, bakın nasıl ötekiler gibi oluveriyor. Hem de en kötüsünden daha kötü olacağı kanaatindeyim. Alep ve diğer köleler tartışmaya başladılar. Epeyce tartıştılar. En sonunda bahse girdiler. Alep efendisini kızdırma işini üzerine aldı. Bahis şuydu. Eğer Alep efendisini kızdıramazsa bayramlık elbisesini onlara verecek, kızdırırsa ötekiler bayramlık elbisesini ona vereceklerdi. Ayrıca onu efendilerine karşı savunacaklarına dair ona söz verdiler. Alep zincire vurulacak veya bir yere kapatılacak olursa onlar onu kurtaracaktı. İşte böylece bahse girdiler. Alep ertesi sabah efendisini kızdıracağını onlara söyledi. Alep mandırada çalışır, pahalı ve cins koçlara bakardı. Ertesi sabah iyi kalpli efendi misafirleriyle beraber mandıraya gelip hoşuna giden pahalı koçları onlara göstermek istediği bir sırada şeytanın dostu Alep arkadaşlarına bakın şimdi onu nasıl kızdıracağım diye işaret etti. Bu sırada şeytan bir ağaca çıkmış adamın kendisine nasıl hizmet edeceğini gözlüyordu. Efendi avluyu dolaşıp misafirlerine koyun ve kuzuları gösterdikten sonra koçlarını göstermeye başladı. Koçların hepsi iyidir ama şuradaki dik boynuzluya paha biçilemez. Onu göz bebeğim gibi severim dedi. İnsanlardan ürken koyun ve koçlar avluda itişip kaçışıyor. Bu yüzden misafirler o değerli koçu iyice göremiyordu. Koç tam durduğu anda şeytanın dostu Alep sanki elinde olmadan yapıyormuş gibi koyunları ürkütüyor. Bunun üzerine hayvanlar birbirlerine giriyor. Misafirler o koçu bir türlü fark edemiyorlardı. Efendinin bu durumdan canı sıkıldı ve ''Dostum Alep, ne olur şu koçu dik boynuzlu olanı tutuver.'' dedi. Efendi bu sözleri söyler söylemez Alep bir aslan gibi koçların arasına atlayıp koçu postundan yakaladı. Bir eliyle hayvanın sol arka ayağını tutup hızlıca yukarı çekti. Bunun üzerine hayvanın ayağını eklemden kırdı. Koç iniltiler içinde ön ayaklarının mafsalları üstüne düştü. Sonra Alep koçu sağ arka ayağından tuttu. Hayvanın sol arka ayağı bir ip gibi bükülmüştü. Misafirler ve köleler bu durum karşısında şaşırıp kaldı. Alip'in bu işin ne kadar ustaca yaptığını gören şeytan sevinçten dört köşe olmuştu. Efendinin suratı allak bullak olmuştu. Misafirler ve köleler susmuş, olacakları bekliyorlardı. Efendi bir müddet daha susup sanki omuzundan bir şey atmak istercesine silkindi. Başını kaldırıp gözlerini semaya çevirdi. Kısa zaman sonra yüzündeki ekşilik gitti, gülümsedi, gözlerini Alep'e çevirip baktı. Gülümseyerek şöyle dedi: "Ah Alep, ah! Efendin sana beni kızdırmanı emretti. Fakat şunu unutma ki benim efendim seninkinden daha güçlüdür. Sen beni kızdıramadın ama ben senin efendini kızdıracağım. Seni cezalandıracağımı düşünüyor ve hür olmak istiyordun. Sana ceza vermeyeceğim. Hür olmak istiyordun değil mi? İşte misafirlerimin önünde seni azat ediyorum. Dilediğin yere git. Bayramlık elbiseni de almayı unutma. İşte tüm bu olup bitenlerden sonra iyi kalpli efendi misafirleriyle beraber evin yolunu tuttu. Şeytansa bu durum karşısında sinirinden dişlerini gıcırdatıyordu. O sırada ağaçtan düştü ve yerin dibine girdi. Küçük şeytan. Yoksul bir köylü sabah erkenden çift sürmeye gitmiş. Sabah çorbasını içmediği için yanına bir parça ekmek almıştı. Tarlaya varınca torbasını indirip bir çalının altına koydu. Ekmeği de onun yanına bırakıp kaftanını üzerine örttü. Bir müddet çift sürdü. At yorulup köylü de acıkınca sabanı toprağa sapladı. Otlaması için hayvanı da çözüp kendi haline bıraktı ve yemeğini yemek için kaftanının yanına gitti. Fakat kaftanı kaldırınca bir de ne görsün, ekmek yerinde değil. Arayıp taradı, kaftanı silkeledi ama ekmeği bulamadı. Şaşıp kaldı. "Tuhaf şey," dedi. Kendi kendine "etrafta kimsecikleri görmedim ama biri gelip ekmeği almış olmalı," diye düşündü. Bu işi yapan küçük bir şeytandı. Ekmeği alıp bir çalının arkasına oturmuş, köylünün kızıp kendi adını anarak nasıl küfredeceğini beklemekteydi. Köylü biraz düşündükten sonra, "Ne yapalım? Açlıktan ölecek değilim ya. Alanın ihtiyacı olmasa almazdı. Afiyetle yesin," dedi. Sonra kuyunun başına gidip su içti, biraz dinlendi. Hayvanını sabana koşup tekrar toprağını sürmeye başladı. Küçük şeytan köylüyü günaha sokamadığı için çok şaşırmıştı. Olup bitenleri büyük şeytana anlatmaya gitti. Köylünün ekmeğini nasıl aşırdığını, adamın küfredeceği yerde afiyetle yesin dediğini ona anlattı. Büyük şeytan buna çok kızdı. "Köylü oyuna gelmediyse suç sende. Demek ki işi beceremedin. Köylülerin hepsi böyle olursa biz ne yaparız?" "Yo, bu işi böyle bırakamayız. Haydi hemen o köylünün yanına git ve ekmeğin acısını çıkar. Eğer 3 yıl içinde o köylüyü alt edemezsen seni okunmuş suya sokarım bilesin," dedi. Küçük şeytan korkup çarçabuk yeryüzüne indi. Suçunu nasıl bağışlatacağını düşünmeye başladı. Düşündü, taşındı, sonra şöyle bir çare buldu. İyi insan kılığına bürünüp yoksul köylünün yanına işçi olarak girdi. Köylüye kurak geçen yazlarda buğdayı bataklığa ekmesini söyledi. Köylü de işçisinin dediğini yapıp buğdayı bataklığa ekti. O yaz tüm köylülerin ekini güneşte kavrulduğu halde onunki gür ve sık başaklı oldu. Köylü bir sonraki harmana kadar bu buğdayları bol bol yedi. Yine de buğday arttı. Ertesi yaz işçi köylüye buğdayı daha ekmesini söyledi. Köylü de onun dediğini yaptı. O yıl yaz yağmurlu geçti. Tüm köylünün ekini yattı, buğday vermedi. Bizim köylü ise iyi buğday kaldırdı. Eline geçen buğday bir hayli çoktu. Köylü bu kadar buğdayı ne yapacağını düşünmeye başladı. İşçi köylüye şarap yapmasını söyledi. Köylü de buğdaylardan şarap yapıp hem kendisi içti hem de başkalarına içirdi. İşte o zaman küçük şeytan büyüğünün yanına gidip "Ekmeğin acısını çıkardım," dedi. Bunun üzerine büyük şeytan durumu kolaçan etmek için köylünün olduğu yere gitti. Köylünün evine varınca şöyle bir manzarayla karşılaştı. Adam bazı zenginleri şarap ikram etmek için evine çağırmıştı. Karısı şarabı bardaklara koymuş, ikram etmek üzere misafirlere getiriyordu. Tam o sırada kadın masaya çarpıp bardakların birindeki şarabı döktü. Köylü de buna kızıp karısına küfretti ve kör şeytan dedi. Bu döktüğün bulaşık suyu değil. Böyle değerli bir şeyi nasıl dökersin beceriksiz kadın? Küçük şeytan büyüğünü dirseğiyle dürtüp gördün mü? Artık küfretmekten çekinmiyor dedi. Sonra köylü kendi şarap dağıtmaya başladı. O sırada yoksul bir köylü işinden dönüyordu. Oraya uğradı. Herkesi selamlayıp bir köşeye oturdu. Onların şarap içtiğini görünce yorgunluktan onun da canı şarap istedi. Uzun bir müddet oturup yutkundukça yutkundu ama ev sahibi ona şarap ikram etmedi. Ev sahibi kendi kendine, "İnsan hepinize nasıl şarap yetiştirir?" diye mırıldanıyordu. Bu da büyük şeytanın çok hoşuna gitti. Küçük şeytansa dur bak daha neler olacak diye övünüyordu. Ev sahibi ve zengin köylüler bir miktar içtikten sonra birbirleriyle muhabbet etmeye başladılar. Birbirlerini övmeye, birbirlerine yaldızlı sözler söylediler. Büyük şeytan onları uzun bir müddet dinledi. Bu durumdan çok hoşlanmıştı. Böyle birbirlerini aldatmaya devam ederlerse topu birden elimize düşecek dedi. Küçük şeytan daha dur hele, bak sonunda neler olacak, birer bardak daha içsinler de gör. Şimdi tilki gibi birbirlerine kuyruk sallıyor, birbirlerini aldatmak istiyorlar. Fakat biraz sonra azgın kurtlara dönüşecekler dedi. Köylüler birer bardak daha içtiler. Konuşmaları daha bir kabalaştı. Sesleri daha yüksek bir perdeden çıkmaya başladı. Güzel sözleri bırakıp birbirlerine kızıp küfretmeye başladılar. Sonunda kavga çıktı. Birbirlerinin ağzını burnunu kanlar içinde bıraktılar. Derken ev sahibi de kavgaya karıştı. Onu da bir temiz patakladılar. Büyük şeytanın bu da çok hoşuna gitti. İyi, iyi dedi. Küçük şeytansa dur bak daha neler olacak diye seslendi ona. Hele üçüncü bardağı içsinler gör onların halini. Şimdi bir kurt gibi vahşi oldular. Biraz sonra domuza benzeyecekler. Adamlar üçüncü bardağı da devirdiler. Büsbütün zıvanadan çıktılar. Ne söylediklerini bilmeden, birbirlerini dinlemeden bağırıp çağırmaya ve homurdanmaya başladılar. Sonra birer ikişer ve üçer sokağa çıkıp yerlerde yuvarlanmaya başladılar. Ev sahibi de geri kalanları uğurlamaya çıkınca kafası üstü bir su birikintisine düştü. Üstü başı çamur oldu. Düştüğü yerde yığılıp kaldı. Bir domuz gibi sesler çıkarıyordu. Bu hal büyük şeytanın daha çok hoşuna gitmişti. İyi iş yapmışsın, aferin sana dedi. Ekmeğin acısını iyi çıkardın. Yalnız bir anlat bakalım nasıl yaptın bu şarabı? Herhalde ilk önce içine tilki kanı kattın. Bu yüzden köylüler onu içince kurt gibi kurnazlaştı. Sonra kurt kanı koydun. Bunun içinde kurt gibi vahşi oldular. Daha sonra da domuz kanı kattın herhalde. Bu sebeple domuza benzediler. Hayır diye cevap verdi küçük şeytan. Hiç de öyle yapmadım. Benim yaptığım tek şey onun fazla buğday yetiştirmesini sağlamaktı. Bu hayvanların kanları zaten insanlarda vardır. Fakat yalnızca ihtiyaca yetecek kadar ekmek olunca meydana çıkmıyor. Bu köylü eskiden en ufak ekmek parçasını bile atmazdı. Fakat ekmeği çoğalınca nasıl eğleneyim diye düşünmeye başladı. Ben de ona şarap içerek eğlenmesini söyledim. Köylü Allah'ın nimetinden eğlenmek için şarap yapmaya başlayınca damarlarındaki tilki, kurt ve domuz kanı kendini göstermeye başladı. Bundan sonra bir bardak şarap içtiği anda hep böyle hayvanlaşacak. Büyük şeytan küçük şeytana iltifatlar edip onu övdü. Ekmek suçunu bağışladı ve onu kendisinin yaveri yaptı.
Ayrım sonu.